Ayrım 3, sayfa 44. Davanın dördüncü celsesi açılmadan önce yine mahşeri bir kalabalık adliye binasını sarmıştı. Anafartılar ve Denizciler Caddesi'nde iğne atılsa yere düşmezdi. Bina polis ve jandarma kuşatması altında olmasına rağmen mahkeme salonu ve koridorlar hınca hınç dolmuştu. Haşmet Orbay'ın da tutuklanması ve iki davanın birleştirilmesi halkın ilgisini daha da arttırmıştı. Duruşma salonunda ilk dikkati çeken Haşmet'in saçlarının da Reşit'inki gibi sıfır numarayla kesilmiş olmasıydı. Reşit Mercan'ın yeni avukatı da bu duruşmada yerini almıştı. Demokrat Parti'den Ağrı milletvekili olarak meclise girerek sırasıyla Devlet, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıklarında bulunacak ve 1960 darbesinden sonra Yassıada Mahkemesi tarafından mahkum edilecek olan Celal Yardımcı Avukat Recai Tüzben'in yerine savunma görevini üstlenmişti. Mahkeme katibi adli tıptan gelen raporu okudu. Reşit Mercan'ın avukatları adli tabibin de adli tıbbın da raporlarının açık ve net olmadığını iddia ederek Reşit Mercan'ın gözetim altına alınmasını istediler. Fakat bu talep mahkemece reddedildi. Daha sonra adli tabip raporunda olay gecesi Reşit'in içki içtiğini söyleyen Yeşil Fıçı lokantasının sahibi ve garsonu dinlendi. Her ikisi de Reşit Mercan'ı tanımadıklarını söylediler. Savcı Kemal Bora olay akşamı doktorun muayenehanesinde bulunan görgü tanıklarından Yargıtay üyesi Salih Faiz Yörükoğlu'nun dinlenmesini istedi. Tanık olayı anlattıktan sonra katilin yüzünü görmediğini ifade etti. Tanığın bu ifadesi hiç de tatminkar değildi. Çünkü cinayetten önce doktorun odasında bulunan S. Faiz Yörükoğlu odadan çıkarken sanıkla karşılaşmış ve sanığın doktoru kovalayarak öldürmesine de seyirci olmuştu. Reşit Mercan savcının devamlı aleyhine çalıştığını iddia edince mahkeme başkanı kendisine yeniden cinayetin sebebini sordu. Reşit bunun üzerine felsefi bir nutuk çekti. Sebep hastalığımdır. Ben 4 senedir hastalık çekiyorum. Bana sende hastalık yok diyorlar. Ben ya bedenen hastayım ya da deliyim. Kabahat bende değil, cemiyettedir. İnsanlar iyi doğarlar. Fertleri bozan cemiyettir. Neden İsviçre hapishanelerinde 3 kişi varken bizim hapishanelerimiz 3000 kişiyle dolu? Bu hal cemiyetin bozukluğunu ifade etmez mi? Kabahati yalnız fertlerde değil, cemiyette de aramak lazımdır. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce uzun bir konuşma yaparak olayı anlattı ve ayrıntılı bir şekilde tahlil etti. Avukat Reşit Mercan'ın taammüden adam öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince idamını istedikten sonra sözü Haşmet Orbay'a getirdi. Haşmet Orbay zenginlerden silah tehdidiyle para koparmak için Reşit'i azmettirmiş, ona silah temin etmiş, tanınmaması için elbiselerini ve gözlüğünü vermiş ve onu evinde saklamıştır. Haşmet'in suçu savcının iddia ettiği gibi cezası 3-5 gün olan ruhsatsız silah taşımak ve adliyeyi yanıltmak suçlarından ibaret değildir. Sanığın işlediği silahla adam soymak suçuna iştirak etmektir. Kendisinin bu suç dolayısıyla 7 ile 15 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederim. Savcı Kemal Bora da esas hakkındaki iddiasında eski taleplerini tekrar ederek Reşit Mercan'ın idamını ve Haşmet Orbay'ın da ruhsatsız silah taşımak ve polisi yanlış yere sevk etmek suçlarından cezalandırılmasını istedi. Bora gerçi bu suçların cezası 3 günden başlar ama azami haddi 5 senedir. Bunu siz muhterem hakimler takdir edersiniz dedi. Haşmet Orbay'ın avukatı da savcının mütalaasına iştirak ettiğini, bu bakımdan ağır cezalı bir suçu bulunmayan müvekkilinin tahliyesini istedi. Ancak mahkeme heyeti bu istemi reddetti. Ankara'da sonbaharın son günleri yaşanırken ağır ceza mahkemesine yeni bir duruşma daha başlamak üzereydi. Tarihler 1945'in 18 Kasım'ını gösteriyordu. Önceki duruşmalarda olduğu gibi adliye binası önünü dolduran kalabalık yine muhteşemdi. Esasında duruşmanın bugüne bırakılması Reşit Mercan'ın avukatlarının savunmalarını yapmaları içindi. Ancak celse açılınca avukat Hamit Şevket İnce söz alarak ilginç noktalara değindi ve tahkikatın genişletilmesini istedi. Haşmet avukatı Nail Taner'e nişanlısı Müşerref'in dinlenmesini önlemek için gayret sarf etmesini isteyen bir mektup göndermiştir. Bu mektubu gazetecilerden Hikmet Yazıcıoğlu ile Firuzan Hüsrev Tekin de okumuşlardır. Bu gazetecilerle Müşerref'in amme şahidi yani kamu tanığı olarak dinlenmelerini talep ediyorum. İkinci olarak bana telefonla Enise ismindeki bir terzinin müşterisi olan Maide Hanım'ın olay akşamı cinayetin işlendiği apartmanın kapısı önünde Haşmet'le Reşit'i yan yana gördüğü bildirilmiştir. Bu iki kadının da dinlenmeleri gerekmektedir. Üçüncüsü Haşmet'in bir okul arkadaşı bana bir mektup göndererek onun bir hırsızlık suçu işlediğini iddia etmektedir. Adresini vereceğim bu kimsenin de dinlenmesini isterim. Avukat İnce, savcı Kemal Bora'ya da yüklendi. Ancak mahkeme başkanı savcıya ağır laflar eden İnce'nin sözlerine müdahale etti. Avukat, ben adaletin yerine getirilmesi için konuşuyorum. Sözümün kesilmemesi gerekir deyince mahkeme heyeti Hamit Şevket İnce'nin ileri sürdüğü 3 husus dışında konuşmaması için karar aldı. Avukatın iddialarına dayanak gösterdiği 3 belgeyi okumasından sonra bu kez savcı söz aldı ve kendisini mahkemeyi gereksiz yere oyalamakla suçladı. Haşmet'in arkadaşının yazdığı mektupla bu davanın alakası yoktur. Müşerref'in de dinlenmesi gereksizdir. Diğer iki kadının dinlenmesi hususunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. Hamit Şevket İnce yüksek mahkemenizi fuzuli yere işgal ediyor. Haşmet'in avukatı da savcıyı destekleyen bir konuşma yaptı. Hamit Şevket İnce çileden çıkmıştı. Benim vaziyetim çok ağırlaşıyor. Sanık vekiliyle savcı adeta ittifak etmişler diye ağır bir suçlamada bulunarak, acaba Müşerref'le Haşmet'in münasebeti devam ediyor mu? Acaba Müşerref bize bir şeyler söyler mi? Sorularına yanıt istedi. Mahkeme Müşerref'in dinlenmesine gerek görmeyerek savcılıktaki ifadesinin okunması ile yetindi. Müşerref bu ifadesine yeni soru işaretlerine yol açmıştı. Haşmet ile 4 seneden beri tanışırız. Geçen yaz nişanlandık. Bu hadiseyi gazetelerden okudum. Katilin Reşit olduğunu Haşmet'ten öğrendim. Suçun sebebini sorduğumda hepsi yalan demiştir. Eğer Haşmet bunu yapmışsa şu sebeple yapmıştır. Bana daima aileme öyle bir şey yapacağım ki bütün hayatları boyunca unutamayacaklar derdi. Daha sonra Maide ile Enise'nin bulunup getirilmesi için duruşmaya ara verildi. 2 saat içinde 2 tanık mahkemeye getirilmiş ve duruşmaya başlanmıştı bile. Mahkemenin rekor sayılacak bir süratle sürdürülmesi dikkat çekiciydi. Davanın bir an önce sonuçlandırılarak dedikoduların arkasının kesilmesinin hedeflendiği anlaşılıyordu. Dinlenen bu 2 tanığın da sonucu etkileyecek bir bilgiye sahip olmadıkları anlaşılınca Reşit Mercan'ın avukatları savunmalarını yapmaya başladılar. İlk olarak Abdurrahim Taşpınar savunmasını yaptı. Onu Meliha Gökmen takip etti. Son olarak avukat Celal Yardımcı 1 saati bulan uzun ve kapsamlı savunmasında bazı ilmi tahlillerde bulundu. Her 3 avukat da Reşit Mercan'ı beraat ettirmek değil, idam ettirmemek çabası içindeydiler. Savunmalarının ağırlık noktası cinayetin taammüden, yani tasarlanarak değil kasten işlendiği ve tatbik edilmesi gereken maddenin 450 değil 448 olması gereğine dayanıyordu. Bu arada müvekkillerinin sağlık durumu nedeniyle cezanın bir nebze hafifletilmesini sağlama çabaları da gözden kaçmıyordu. Artık savunmalar tamamlanmıştı. Hakimler heyeti karar vermek üzere saat 22.30'da müzakereye çekilmişti. Bu sırada mahkeme salonunda herkes nefesini tutmuş, kararın nasıl çıkacağını bekliyordu. Acaba Reşit Mercan idam edilecek miydi? Acaba Haşmet Orbay birkaç günlük bir ceza ile mi kurtulacak yoksa ağır bir cezaya mı çarptırılacaktı? Bu heyecanlı bekleyiş 1 saat sürdü ve saat 23.30'da hakimler heyeti yerini aldı. Salonda herkes susmuş, bütün dikkatler başkanın ağzından çıkacak kelimelere yönelmişti. Nihayet zabıt katibi ağır ağır kararı okumaya başladı. Reşit'in Doktor Neşet Naci'yi taammüden öldürdüğü delillerle sabit değildir. Eldeki deliller cinayetin taammüden değil kasten işlendiğini gösteriyor. Kanuni ve vicdani hafifletici sebepler bulunmayıp, bilakis Reşit'in doktora müteveccihen bütün kurşunları boşaltması, nazarı itibarı alınarak fiilin caniyane bir şekilde işlendiği kanaatine varılmıştır. Bu bakımdan 448. maddeye dayanarak Reşit'in 20 yıl ağır hapsine, kamu haklarından mahrumiyetine ve bu zaman zarfında mahcuriyetine, yani medeni haklarının elinden alınarak kendisine bir vasi tayin edilmesine karar verilmiştir. Haşmet Orbay'a gelince zabıtayı şaşırtmak, katilin ele geçmesini güçleştirmek ve bu feci cinayetin aleti olan tabancayı ruhsatsız olarak taşımak suçundan 1 sene hapsine ve 10 lira hafif para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Her iki kararın da temyizi kabildir. Heyet karar için 1 saatlik müzakereye çekildiği zaman dinleyiciler bir taraftan heyecan, diğer taraftan salonun sıcaklığı ve havasızlığı sebebiyle bitkin düşmüşler ve beklemekten yorulmuşlardı. Halbuki idamı istenilen Reşit Mercan diğer günlere nazaran daha sakin ve canlı görünüyordu. Verilecek hükmü umursamaz bir hali vardı. Oturduğu demir parmaklıklar içinde çok gergin ve heyecanlı görünen Haşmet'e eğilerek bir şeyler söylüyor, dinleyici sıralarının en önünde oturan annesiyle konuşuyor, yanına yaklaşan gazetecilerle bile neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Fakat hakimler heyeti salona girip de zabıt katibi kararı okumaya başlayınca Reşit'in yüz hatları gerildi, sinirli bir hal almaya başladı. Bir ara ayakta duramaz hale gelmişti. 20 sene ağır hapse mahkum olduğunu duyunca hafif bir sarsıntı geçirerek gözlerini kapattı ve gayri ihtiyari yerine oturdu. Yanaklarına doğru inen gözyaşlarını cebinden çıkardığı beyaz bir mendille sildi ve başını öne eğerek öylece kaldı. Arka sırada oturan annesi ise hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Birdenbire Reşit'e ne olmuştu da biraz önceki umursamaz hali kaybolmuş, bitkin bir hale bürünmüştü. Halbuki tam tersi olması gerekirdi. Avukatlarının bütün çabası kendisini idamdan kurtarmaktı ve bunu da başarmışlardı. Verilen cezaya niçin bu kadar üzülmüştü? Cinayeti işlediğini devamlı itiraf etmesi karşısında elbette kendisine aferin vermeyeceklerdi. İdam dışında verilecek cezaya hazır ve razı olması beklenmez miydi? Dava bitmiş fakat dedikoduların arkası kesilmemişti. Davayı takip eden etmeyen herkes kendine göre bir yorum yapıyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Mahkemenin kararını eleştirmek için hukukçu olmaya gerek yoktu. Zira artık herkes hukukçu kesilmişti. Herkes gönlünün istediği gibi kararı eleştiriyor ve yorum yapıyordu. Kimisi Reşit hakkında idam kararı verilmeyişine hayıflanıyor, kimi ise kurtuldu gariban diyordu. Ancak Haşmet için verilen ceza kamuoyunu hiç tatmin etmemişti. Birçok kimse suç aleti tabancayı temin eden, Reşit'i saklayan, onu teşvik eden Haşmet'e verilen cezayı az buluyor, ne alacak arkası kuvvetli diyordu. Bu dava Ankara'nın göbeğine öyle oturmuştu ki Sovyet Rusya ile dostluk anlaşmasının bozulması, Rusların Boğazlar'da üs istemeleri, Kars ve Ardahan'ı topraklarına katma talepleri bile bu olayın gölgesinde kalmıştı. Şimdi merak edilen nokta Yargıtay'ın bu davaya ne diyeceğiydi. Acaba Yargıtay Reşit'in idamını isteyecek miydi? Acaba Haşmet'in cezası arttırılacak mıydı? Mahkemenin kararının üzerinden 1,5 ay geçmiş olay küllenmeye başlamıştı ki Yargıtay Başsavcısının Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin her iki sanık hakkındaki kararının 10 sebepten dolayı bozulması için Yargıtay'a başvurması gözlerin yeniden bu davaya çevrilmesine yetti de arttı bile. Bozma sebeplerinden bazıları usule bazıları da ayrıntıya ait olmasına rağmen çoğu esasla ilgiliydi ve can alacak noktalara temas ediyordu. Önemli olan sebepler arasında olay yerinde keşif yapılmamış olması, olay yerine ilk gelen Doktor Fahri Ecevit ile Müşerref'in dinlenmemesi, tamamen yalan olduğu anlaşılan sanatoryum hikayesinin ciddiye alınarak cinayetin esas sebebinin araştırılmaması ve Haşmet Orbay'ın Reşit'e silah sağlamak, elbiselerini ve gözlüğünü vermek, onu evinde saklamak suretiyle yardım ettiğini itiraf etmesine rağmen kendisinin cinayete yardım etmek suçundan cezalandırılmaması sıralanıyordu. Başsavcı Fahrettin Karaoğlan'ın uzun temyiz layihası şu ibarelerle bitmekteydi. Gerek Reşit ve gerekse Haşmet hakkındaki hükümlerin bozulmasına ve buraya kadar açıklamalarla tebarüz eden hale ve davanın başından sonuna kadar cereyanının halk üzerine yapmış olduğu derin tesirlere binaen, davanın münasip görülecek başka bir ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi. Bu ibarenin açık Türkçesi şuydu: Ankara Ağır Ceza Mahkemesi halkın güvenini yitirdiğinden bu davaya başka bir mahkemenin bakması daha doğru olacaktı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi kararının bozulması talebiyle Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlu'nun yaptığı temyiz başvurusu Yargıtay 1. Dairesi'nde ele alındı. Aradan zaman geçmiş olmasına rağmen davaya karşı sıcak ilgi devam ediyordu. Mahkeme salonunu çoğu genç hukukçular olmak üzere seçkin bir kalabalık doldurmuştu. Dinleyiciler arasında Reşit Mercan'ın annesi Kamuran Hanım ile müdahil avukat Hamit Şevket İnce de bulunuyordu. Mahkeme heyeti Fuat Tuğucu başkanlığında Nazif Çağlayan, Süreyya Orhan, Vehbi Yekebaş ve Ali Rıza Ozan'dan oluşuyordu. İddia makamında da başsavcılık yardımcılarından Sahir Kurutluoğlu bulunuyordu. Dipnot: Sahir Kurutluoğlu 1961'de Adalet Bakanı oldu. İlk sözü Reşit'in avukatlarından Meliha Gökmen aldı. Olayda taammüt bulunmadığını, eksik soruşturma yapıldığını, hafifletici sebeplerin dikkate alınmadığını, bu nedenle Reşit hakkındaki hükmün bozulmasını istedi. Avukat Celal Yardımcı da aşağı yukarı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını tekrarlayarak, olayda taammüdün olduğu iddia ediliyor, delil olarak da Reşit'in itirafını gösteriyorlar. İtiraf tek başına delil olamaz. Ben Reşit'in bu fiilin faili olduğuna bile inanmıyorum. Hadisenin oluş şekli bile bunun böyle olmadığını gösteriyor diye ilave etti. Celal yardımcının bu sözleriyle bu davada ilk defa Reşit'in katil olmadığı ima ediliyordu. Başsavcı yardımcısı Sahir Kurutluoğlu da hükmün bozulmasını talep etti. Sonunda heyecanla beklenen gün geldi. Gösterilen büyük ilgiden dolayı duruşmanın daha büyük bir salonda yapılması kararlaştırılmıştı. Bu salonda dinleyiciler dar gelmiş kalabalık koridorlara taşmıştı. Yargıtay binasının önü de kararın verildiği 26 Ocak 1946 günü olağanüstü hareketliydi. Kararın tefhim edileceği, yani tarafların yüzüne karşı söyleneceği celsede sadece Reşit Mercan'ın avukatı Meliha Gökmen bulunuyordu. Hakimler heyeti 17 sayfa tutan kararında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin Reşit ve Haşmet hakkındaki kararını 6 noktadan bozdu. 1. Sanıkla doktor arasındaki konuşmaların tanıklar tarafından tam olarak işitilip işitilmediğinin tespiti için cinayet yerinin bir krokisinin çizilerek mahallinde keşif yapılmaması. 2. Haşmet Orbay'ın hazırlık soruşturmasındaki farklı ifadesini Reşit'i müşkül durumda bırakmamak için verdiğini söylemesine rağmen kendisinden bu müşkül durumun ne olduğunu sorulmaması. 3. Tanıkların henüz doktoru kimin öldürdüğünün belli olmadığı bir zamanda katili sarışın ve kumral olarak tarif etmelerinin sebebinin sorulmaması. 4. Sanık Reşit Mercan'ın sağlık durumunun lehine azaltıcı sebep teşkil edip etmediğinin tartışılmaması. 5. Sanık Reşit Mercan'ın annesi Bayan Kamuran'ın tanık olarak dinlenmemesi. 6. Haşmet Orbay'ın sorumluluğunun tespiti için nişanlısı Müşerref'in dinlenmemesi. Ancak Yargıtay Ceza Dairesi Reşit'in gözetim altına alınmasına ve davanın başka mahkemeye nakline lüzum bulunmadığına da karar verdi. Başsavcı Fahrettin Karaoğlan bu kez de Haşmet Orbay'ın suça iştirak ettiğinin kabul edilmemesi ve davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam edilmesi kararına itiraz etti. İtiraz üzerine toplanan Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu ise Haşmet Orbay'ın suça iştirak ettiğine ve davanın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Bu suretle gerek Haşmet Orbay'ın suça iştirak etmiş olduğu, gerekse davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınarak Bolu'ya nakledilmesi hususundaki Başsavcı Fahrettin Karaoğlan'ın çabası netice verdi. Ve Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kamuoyunun vicdanını rahatlatan bu kararı aldı. Bunun neticesi olarak sanıklar Bolu Cezaevi'ne, dava dosyası da davaya yeniden başlanması için Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.